Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 11 Ocak 2013 Cuma günü gerçekleştiriyoruz bu programı ve yılın ilk programında sizlerle beraberiz. Bu programda CES'i konuşacağız. Biliyorsunuz yılın ilk büyük teknoloji etkinliği yıl başladıktan hemen sonra gerçekleşiyor. Amerika'nın Las Vegas şehrinde, genellikle kumarhaneleriyle bildiğimiz şehirde yılın ilk haftası teknoloji konuşuluyor ve yine teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri ve yine küçük olarak nitelendirebileceğimiz diğer şirketler CES'e çıkarma yaptı. Biz İstanbul'dayız. İstanbul'dan mümkün olduğu kadar yerli yabancı kaynakları tarayarak bu etkinliği takip ediyoruz ve gelişmeleri size hazırlamış olduğumuz yazılarla paylaşmaya çalışıyoruz. İşte podcast'te de bu programda da ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, neler gördüğümüzün bir özetini çıkacağız. Fuar bugün sonlanıyor. 11 Ocak tarihinde sona eriyor. Ve bundan sonra artık orada tanıtılan ürünlerin piyasaya çıkışını beklemeye başlayacağız. Bazı ürünlerin piyasaya çıkış tarihi verildi. Bazıları ise hala konsept aşamasında. Bu şekilde bir durum söz konusu. Sony, Samsung, LG, Panasonic, Intel, Qualcomm, Nvidia ve Huawei bakacağımız şirketler. Bunun yanı sıra bir de ilgimizi çeken bir cihaz var. Rus Yota şirketi tarafından geliştirilmiş. Bu programda bir de ona deneyeceğiz ve podcast programımızı bu haftalık sonlandıracağız. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak Sony'den bahsedelim. Sony hem ekran tarafında, televizyon tarafında, hem fotoğraf makinesi tarafında, video kamera tarafında ve de aksesuar tarafında yeni ürünlerini tanıttı. Tabii akıllı telefonu unutmamak gerekiyor. Xperia Z bir süredir Odin ve Yuga kod adlarıyla bahsediyorduk. Çeşitli sızıntılar vardı, Android telefon sızıntıları ve sonunda Sony'nin beklenen cihazı Xperia Z tanıtıldı. Aslında Xperia Z'nin geleceği CES'ten bir hafta önce, iki hafta önce biliniyordu. Telefonun hangi adla tanıtılacağı ortaya çıkmıştı. Zaten beklenen şekilde gerçekleşti. Baktığımızda Sony Xperia Z'de ne gibi özellikler var? İlk etapta dikkat çeken şey 5 inçlik 1080p çözünürlüklü ekran. Telefon ince bir tasarımda geliyor. Önü ve arkası camdan yapılmış. Bu şekilde biraz iPhone 4'e, iPhone 4S'e veya Nexus 4'e benzer bir cihaz Xperia Z, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bunun yanı sıra telefonun bir diğer özelliği suya, toza karşı dayanıklı olması. Sony bu telefonu CES'te tanıtırken içi su dolu bir fanusta tanıtılıyor. Ya da bir su dolu kopa Xperia Z'yi koyup öyle telefonun hiçbir başına bir şey gelmeden çalıştığını göstererek tanıtıyorlar. Fotoğrafları görebilirsiniz. Teknoblog'da da fotoğrafları var. Yine internette çeşitli kaynaklara dolaşırsanız Xperia Z'nin bu şekilde fotoğraflarını görebilirsiniz. Tabii su geçirmezliğinin olması ne demek? Telefonun her türlü yuvasının girişinin, çıkışının plastik kapakla kapatılması demek ki böylelikle su almadan durması mümkün kılınıyor. Baktığımızda telefonda 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci bulunuyor. Bunun yanı sıra 16 GB dahili bellek var. MicroSD kart yuvası var. Bu 32 GB'a kadar kartları destekliyor. NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS gibi özellikler var. Ülkeye göre LTE veya HSPA Plus desteği de bulunacak ki Türkiye'de büyük ihtimal 3G, 3.5G destekli göreceğiz. 13 megapiksel kamera var Xperia Z'de. Bu ürünün farklı bir özelliği de HDR modunu, yüksek dinamik aralığı modunu videoya getirmesi. 3 fotoğraf arda arda çekiliyor genellikle HDR modunda ve bu 3 karenin en parlak yerleri birleştirilerek ortaya biraz daha parlak, göze hoş gözüken fotoğraf çıkarılıyor. Sony Xperia Z'de bu özellik video içinde tekrarlanıyor ve böylelikle aydınlık, parlak videolar elde ediliyor. Sony Xperia Z bu açıdan da bir ilk niteliği taşıyor. Sony Xperia Z'de bunun yanı sıra ekran yine 5 inçlik 1080p ekranda Bravia Engine, Bravia Reality Display gibi teknolojilerle biraz daha parlak bir görüntü sunuluyor. Android'in Jelly Bean sürümü var. O Sony'nin alıştığımız Android arayüzü gelecek bu telefonda. Ve son olarak telefonda 2330 mAh'lık bir batarya var. Bunun yanı sıra bir de Stamina adı verilen özel bir mod var. Bu mod çalıştığında ekran uyuduğu zaman arka plandaki tüm süreçler otomatik olarak durduruluyor. Böylelikle 4 kat daha uzun bekleme süresi elde ediliyor. Ve bu modda çağrıları alma, izin verilen uygulamaların bildirim gönderilmesi gibi olaylara da izin veriliyor. Bu şekilde telefon Mart ayında piyasaya çıkacak ve Mart ayında da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor Sony Xperia Z'nin. Bir de Sony Xperia ZL modeli var. Sony Xperia Z'ye göre biraz daha kısa boylu bir telefon. Tabii Xperia Z çok daha gösterişli duruyor. Xperia Z'le biraz daha mütevazi kalıyor onun yanında. Aynı zamanda Xperia Z'de su geçirmezlik özelliği de bulunmuyor. Bunu belirtelim. Sony'nin akıllı telefon tarafındaki en önemli duyurusu buydu. Bunun dışında Japon şirket geçen yıl biliyorsunuz 84 inçlik telefonunu IFA 84 inçlik televizyonunu Ultra HD çözünürlüklü televizyonunu IFA'da tanıtmıştı Sony. Şimdi ise CES 2013'e X9000A serisi 55 inç ve 65 inç Ultra HD televizyonlarla geldi Sony. Yine 4K çözünürlük var, yani 3840 çarpı 2160 piksel çözünürlüğe sahip bu televizyonlar. Triluminos ekran söylemek oldukça zor. Triluminos ekran ve X-Reality Pro gibi görüntü işlemcileriyle bu televizyon oldukça güzel görüntüler üretiyormuş. Bunun yana sıra Motion Flow XR960 teknolojisi de bulunuyor. Aynı zamanda televizyonlarda Wi-Fi ve NFC desteği var. Wi-Fi desteği sayesinde akıllı uygulamaları kullanmak mümkün. NFC sayesinde de bir Xperia telefondaki NFC destekli bir Xperia telefondaki içerikleri NFC yardımıyla kolaylıkla televizyona göndermek mümkün oluyor. Eşleştirme adımı NFC teknolojisi yardımıyla gerçekleştiriliyor. Yine 1080p görüntüleri bu televizyonda, 4K televizyonda yükseltmek, görüntüyü 4K'ya uygun olacak şekilde ölçeklemek ve bu şekilde izlemek de mümkün. Bu televizyonlarda önümüzdeki bahar aylarında piyasaya çıkacaktır. Bunu da belirtelim Sony'nin televizyonuyla ilgili olarak. 4K teknolojisi CES'te en çok söz edilen, konuşulan teknolojilerden bir tanesiydi. 4K'nın yüksek Ultra HD çözünürlüğün yanı sıra en çok konuşulan bir diğer teknoloji de ekran teknolojisi de OLED oldu. Organik LED ekran teknolojisi şu anda kullanmakta olduğumuz LED teknolojisinden, plazmadan çok daha parlak, canlı, renk açısından çok daha kaliteli görüntüler üretiyor. Aynı zamanda çok daha ince bir ekran formu yakalamak mümkün oluyor. Yavaş yavaş OLED TV'leri görmeye başlıyoruz ve Sony'de dünyanın ilk 4K OLED TV'sini CES'te görücüye çıkardı. Şu anda bu ürün konsept niteliğinde, ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak şu anda Japon üreticinin böyle bir televizyon geliştirdiğini görmüş oluyoruz. 3840x2160 doğal çözünürlüğe sahip olan bu OLED TV, oksit yarı iletken TFT ve SuperTap Emission teknolojilerinden yararlanıyor. Bunlar Sony'nin kendisine ait olan teknolojiler. Bu ürün kontrast oranı, tazeleme hızı, kalınlık, güç tüketimi ve bu gibi unsurlar hakkında Sony herhangi bir yorumda bulunmadı. Tabi dediğimiz gibi ne zaman çıkacağı da belli değil. Şu an için bu OLED TV konsept olarak durmakta. 4K dediğimiz gibi oldukça yaygın bir söz edilme durumuna söz konusu oldu. Çok yaygın bir şekilde 4K'dan söz edildi. Sony'de de 4K konusunda başı çeken üreticilerden bir tanesiydi. Sony'nin 4K içerikleri barındıran bir içerik dağıtım servisini hayata geçireceği, zaten geçtiğimiz ay bahsettiğimiz haber, hazırladığımız bir haberde bahsettiğimiz gelişmeydi. CES'te de bunun detayları verildi. Sony bir set üstü cihaz dağıtacak 4K televizyon satın alanlara ve bu 4K set üstü cihaza da çeşitli videolar önceden yüklenmiş olacak. Sony Pictures biliyorsunuz Sony'nin, Sony grubunun film şirketi ve Sony Pictures'ta çekilen filmlerde bu 4K içerik dağıtım servisinde sunulacak içeriklerin başında geliyor. Örümcek Adam, inanılmaz Örümcek Adam geçen yıl vizyona girmişti. Gerçeğe Çağrı, The Karate Kid, Battle Los Angeles ve Yedek Polisler gibi filmlerin 4K versiyonları sunulacak bu içerik dağıtım servisi kapsamında. Önümüzdeki yaz Amerika'da faaliyete geçmesi planlanıyor bu servis ve Sony'ye de önemli bir avantaj sağlayacağı kesin. Japon şirket benzer bir hamleyi geçtiğimiz zamanlarda 3 boyutlu içerikler için de tekrarlamıştı ve böylelikle 3 boyutlu televizyonların çıktığı ilk zamanlarda yaşanan içerik sıkıntısına böyle bir çözüm bulmaya çalışmıştı. Şimdi aynı durumu 4K teknolojisi için tekrarladığını görüyoruz Sony'nin. Bunun yanı sıra bir de 4K Blu-ray, 4K Original Copy Blu-ray şeklinde bir Blu-ray dizisi de çıkarılıyor Sony tarafından. Şöyle ki normalde filmler 4K çekiliyor. Ham görüntü 4K. Tabii Blu-ray'e yazılınca bu 1080p kodlanmış oluyor. 4K 1080p çevriliyor. Piyasaya bu şekilde Blu-ray diskler olarak çıkartılıyor. Çünkü Blu-ray en fazla 1080p görüntü kodlama izin veriyor. Daha sonra siz bunu Blu-ray diskinize takıyorsunuz. Görüntüyü bağlıyorsunuz televizyona ve tekrar görüntü 4K çözünürlüğe yükseltiliyor, ölçekleniyor ve böylelikle siz de film izleme imkanı yakalıyorsunuz. Sanırım burada Sony 4K'dan bahsederek biraz da sunduğu filmlerin 4K televizyonlarda film izlemek için uygun olduğunu bahsetmek, uygun olduğunun altını çizmek istiyor. Bu nedenle her ne kadar Blu-ray formatı 4K'yı tam olarak desteklemese de bu şekilde bir pazarlama hamlesine girişiyor. Bunu söyleyelim. Sony'nin tanıtmış olduğu ana ürünler bunlar. Tabii daha başka kameralar var, fotoğraf makineleri var. Tüm bunlarla ilgili haberleri de Teknoblog'da yer alan CES 2013 portalında Sony başlığı altında görebilirsiniz. Bunu söyleyerek Sony defterini kapatalım. Samsung'un Güney Koreli şirketin CES'te tanıttığı ürünlere baktığımızda çoğunlukla televizyonlarla ilgili ürünler tanıttığını görüyoruz. Zaten geçtiğimiz yıllarda da bu böyle olmuştu. Samsung geçen yıl Ultra HD TV çıkarmadı. Bu sene bekleniyordu. Yılın sonlarına doğru reklamı yapılmaya başlamıştı. CES'te göreceğimiz televizyonla ilgili bir tanıtım filmi dönmeye başlamıştı. Nitekim CES'te de CES öncesinde gerçekleşen basın toplantısında da Samsung'un yeni televizyonuyla karşılaştık. Oldukça sıra dışı bir tasarımla geliyor. 85 inç ekranlı S9 Ultra HD TV. Şöyle söyleyelim. Zaten Teknoblog'da resmini görürsünüz. S9 diye aratırsanız, Samsung S9 diye aratırsanız bir ressam sehpası gibi bir sehpa düşünün ve bu sehpaya ekranın asıldığını hayal edin. Bu oldukça sıra dışı bir tasarım. Şimdiye kadar görmediğimiz oldukça garip görünen bir tasarım. Ancak evlerde de oldukça şık durduğunu söyleyebiliriz. Samsung bu televizyonda hoparlörleri sehpanın ayaklarına yerleştirmiş ve böylelikle de hoparlörleri ekran içerisine yerleştirmeyerek ekran parçasının, ekran bölümünün biraz daha ince kalmasına olanak sağlamış. 84 inç televizyonlar gördük Sony'den, LG'den, ancak Samsung rekabette bir inç daha öne çıkıyor ve 85 inçlik yaklaşık 2,5 santim kadar daha büyük köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran üretmiş oluyor. Bu televizyonda ne var? Bahsettiğimiz gibi Ultra HD çözünürlük var. Precision Black Pro ekran kullanılmış ve bu ekran sayesinde oldukça yüksek kontrast oranlarına ulaşılıyor. 2,2 kanal sesle düzgün bir ses çıkışı sunan bu televizyon sahip olduğu dahili görüntü ölçekleyici sayesinde de görüntüleri 1080p Full HD görüntüleri 4K görüntü formatına uygun hale getiriyor. Böylelikle televizyonda 1080p Full HD görüntülerde pürüzlenmenin, piksellenmelerin az olduğu bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bu televizyon 85 inçlik bir televizyon, ancak Samsung bu televizyonun 95 inç ve 110 inçlik modellerini de sergiledi. Doğrusunu söylemek gerekirse 85 inç biraz daha piyasaya çıkma konusunda şanslı gözüküyor. 95 ve 110 inçlik modeller biraz daha sınırlı üretimde kalabilir. Sony bir Samsung yetkilisi bu 85 inçlik S9 televizyonun fiyatının 30 bin dolar altında fiyata sahip olacağını söylemişti. Tabii yurt dışı fiyatı bu. Türkiye'de ne kadar olur tam olarak bilmiyoruz, ancak 40-50 bin lira civarında olabilir. Bu sadece benim yaptığım tahmin. Bir de düşünün, 30 bin doların biraz altı olursa 85 inçlik televizyon, 95 inç ve 110 inçlik televizyonlar çok daha yüksek fiyat olur ki bunlar da alıcı bulmakta biraz daha zorlanır. Zaten şu an için Ultra HD TV'ler biraz daha zengin işi gibi duruyor ya da bir kurumsal yatırım gibi duruyor. Herhangi bir işletme sahibiyseniz, bir eğlence yeri sahibiyseniz biraz daha mantıklı gibi gözüküyor bu kadar yüksek boyutlu, büyük boyutlu televizyonları almak. Yine de yüksek fiyatlı 84 inçlik yüksek ekranlı ve dolayısıyla yüksek ekranlı televizyonların yanı sıra biraz daha düşük ekran boyutlu ve tahminimizce daha düşük fiyatlı televizyonlar görüyor olmak güzel. Bunun dışında Samsung yine 55 inç OLED HD TV'sini sergiledi CES'te. Geçen yıl CES 2012'de tanıttığı 55 inçlik OLED HD TV tekrar geldi. Aslında geçen yıl piyasaya çıkması bekleniyordu, ancak nedense geçen yıl ne LG ne de Samsung OLED TV'lerini piyasaya sürebildi. Samsung, LG biliyorsunuz ön siparişleri almaya başladı. Samsung ise şu anda yine CES'te bu televizyonu sergiliyor. 4 çekirdekli işlemci, yeni Smart Hub portalı bu gibi unsurları barındırıyor. Bakalım artık bu OLED HD TV bu sene görmeyi bekliyoruz. Yeni Smart Hub demişken Samsung akıllı televizyonlarında bulunan Smart Hub adlı akıllı TV portalını güncelleyeceğini işaretlerini vermişti CES'e gelmeden önce. Buna dair dedikodular çıkmıştı ve CES ile birlikte bu dedikodular da gerçeğe dönüştü. Yenilenmiş olan Samsung Smart Hub portalında 5 farklı ana başlık var, 5 farklı sekme var ve uygulamalar, servisler bu 5 farklı sekme altına toplanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Televizyon, film ve diziler, fotoğraflar, sosyal ve bunun yanı sıra bir de uygulamalar şeklinde 5 farklı bölüm görüyoruz. Televizyon bölümü altında ne var? Canlı TV var, çeşitli televizyon içerikleri var. Filmler, dizilerde Samsung'un anlaştığı çeşitli içerik sağlayıcıların sunacağı filmler, kısa filmler, programlar gibi unsurlar var. Fotoğraflar ve videolar bölümü altında neler var? Burada depoladığınız fotoğraflar farklı cihazlarda, televizyonla aynı ağ içerisinde bulunan cihazlarda yer alan fotoğraf ve videoları görmek mümkün oluyor. Aynı zamanda tahmin ediyoruz ki televizyona bağlayacağınız çeşitli sabit disk veya flash bellekteki fotoğrafları, videoları gösterecektir. Sosyal adı verilen uygulamada Facebook, Twitter güncellemeleri, bunun yanı sıra YouTube'dan videolar gibi unsurlar yer alacak. Uygulamaların altında ise Samsung'un sunmuş olduğu Smart Hub mağazası altına sunmuş olduğu uygulamalar yer alacak. Bu Smart Hub ekranını kullanmak isteyen kullanıcıların öncelikle bir ücretsiz üyelik açmaları gerekiyor ki bu işlem çok fazla uzun sürmüyor. 7500 ve daha üstü serilerde televizyon kameranın ve yüz tanıma sisteminin yardımıyla da bu televizyonu kimin izlediğini anlıyor ve ona göre özelleştirilmiş bir içerik çıkarıyor. Yüz tanımanın yanı sıra Samsung'un televizyonlarında ses ve hareket bazlı komutlarla televizyonları yönetmek de mümkün. Zaten bu geçen yıl tanıtılan bir özellikti ve geçen yıl piyasaya çıkan Samsung televizyonlarda da bu özellik kullanılmaya başlamıştı. Bu sene ise bu özellik biraz daha geliştiriliyor, biraz daha farklı uygulamalar ekleniyor. Bunu söyleyelim, Samsung'un Smart Hub ile ilgili olarak bir de akıllı gelişim kiti vardı. Bu gelişim kiti geçen yıl görmüş olduğumuz üst sınıf Samsung televizyonlarda televizyonlar için geleceği söyleniyordu. Bu televizyonların arkasında bir yuva vardı ve bu yuvaya ileride çıkarılacak gelişim kitinin takılacağı söyleniyordu ki Samsung CES 2013'te o gelişim kitinde tanıttı. Bu gelişim kiti küçük bir lastik kutu niteliğini taşıyor. Arkada bulunan yuvaya yerleştiriliyor. Yaklaşık 200 ila 400 dolar arasında bir yurt dışı satış fiyatı var bu setin. Aynı zamanda bu setle birlikte bir de uzaktan kumanda verilecek ki böylelikle televizyonla birlikte yeni gelen işlevlerde ve ona uygun uzaktan kumanda da kullanıcılara sunulmuş olacak. Gerçekten de televizyon evrim geçirmiş olacak. Böylelikle televizyon yeni nesil uygulamalara uygun hale gelecek. Kullanıcılar 2013'te sunulan bu Smart Hub yeniliklerini 2012 model televizyonlarıyla da kullanma fırsatı yakalayacak. Bunu da belirtelim. Samsung bunun dışında dünyanın ilk kavisli OLED televizyonu da tanıttı CES'te. Esnek ekranlar ileride çok sıklıkla göreceğimiz ekranlar olacak. Bu ekranlar ister televizyonlarda olsun, ister mobil cihazlarda olsun kullanılacak ve farklı şekilde kullanım alanları açacak bize. Dünyanın ilk kavisli OLED televizyonu tahmin edebileceğiniz gibi içe doğru, izleyiciye doğru kenarlardan kıvırım yapıyor. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Normalde siz ekrana baktığınızda tam ortası gözünüze tam dik geldiği için en iyi şekilde görüyorsunuz. Ancak kenarlara baktığınızda kenarlarda bulunan görüntüler size belli bir açıdan ulaştığı için görüntüde hafif soğumalar, bozulmalar olabiliyor. Bu kavisli OLED sayesinde kenarlardaki görüntü de sizin gözünüze dik şekilde ulaşacak ve böylelikle ekranın her yerinde oldukça iyi bir görüş elde edeceksiniz. Bunu belirtelim. Bir de bu 55 inçlik OLED televizyon, OLED ekranda zaten Samsung bunun tanıtılacağının haberini vermişti. Aynı şekilde esnek OLED ekranlı bir mobil cihaz da gösterildi CES'te. Bu da gelecekte göreceğimiz esnek ekranlı akıllı telefonların, bunun yanı sıra mobil oynatıcıların, tabletlerin habercisi gibiydi. Tanıtılan prototip cihazda cihazın bir tarafı normal akıllı telefon gibi, sol tarafı herhangi bir detay söz konusu değil. Sağ tarafa baktığımızda ise ekranın sağ kenara doğru taştığını, aktığını görüyoruz. Teknobloğa girerseniz bu konuyla ilgili haberde detayları göreceksiniz. Ve bu taşma neticesinde normalde ekranın, telefonun, cihazın üst yüzeyinde kalan bölgenin dışına taştığını ve ekstra bir alanın yaratıldığını görüyoruz. Samsung bu alana, bu ince çubuk şeklinde ek alana bir tane bar yerleştirmiş. toolbar benzeri, araç çubuğu benzeri bir çubuk yerleştirmiş ve buraya birkaç tane kısa yol, 4 tane kısa yol yerleştirmiş ve ortasına da yatay şekilde bir bildirim çubuğu yerleştirmiş. Burada da cihazla ilgili bildirimler gösteriliyor. Bu yıl içerisinde esnek OLED ekranlı bir mobil cihaz görebiliriz. Bu da beklediklerimiz arasında yer alıyor. Samsung'un mobil işlemci tarafında da önemli bir duyurusu vardı. 2, 4, 8 gidiyoruz böyle mobil işlemcilerde. Şimdi de 8 çekirdekli Exynos 5 Okta geldi. Okta adı tabii 8'den geliyor. ARM'ın yeni Big Little işlemci teknolojisini kullanıyor Samsung'un bu işlemcisi. Şöyle söyleyelim ki 4 çekirdekli 2 grup var. Bu gruplardan bir tanesi 4 çekirdekli Cortex A15 yüksek performanslı işlemcilerden. Diğeri ise performans fazla performans gerektirmeyen, fazla güç gerektirmeyen normal işler için kullanılan 4 çekirdek, 4 Cortex A7 çekirdeği. Toplamda 8 çekirdek ve Cortex A15 ile Cortex A7 çekirdeklerinin bir arada bulunması sonucunda ortaya güç tüketimi bakımından oldukça cimri bir işlemci çıkıyor. Yüksek performans için Cortex A15 işlemciler, düşük performans gerektirenler için ise Cortex A7 işlemciler. Samsung'un söylediğine biliyorsunuz Nexus 10'da geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan Nexus tabletinde Exynos 5 dual işlemci vardı. Samsung'un söylediği Exynos 5 Okta bu işlemciye göre Exynos 5 dual'e göre %70'lik bir güç tasarrufu sağlıyor ki bu oldukça önemli bir rakam. Samsung'un bu işlemcisini de ilerleyen aylarda çıkacak cihazlarda görmeyi bekliyoruz. Galaxy S3 veya Galaxy S4 veya Galaxy Note 3 gibi cihazlarda bu işlemciyi görmemiz kuvvetle muhtemel diyelim ve Samsung defterini de böylelikle kapatalım. Samsung'dan vatandaşı LG'ye geçelim. Samsung gibi LG'de CES'te 4K Ultra HD TV teknolojisine yönelik ürünlerini gösterdi. LG geçtiğimiz yılın sonunda 84 inçlik Ultra HD televizyonunu Türkiye'de de 40 bin liralık fiyat etiketiyle piyasaya sürmüştü. Şimdi o serinin yeni üyeleri 55 inç ve 65 inçlik 4K TV'ler gösterime sunuldu CES'te. Bu televizyonlarda aslında görmüş olduğumuz 84 inçlik televizyona benzer karakteristik taşıyor. Tabii daha küçük alana sahip oldukları için sahip oldukları piksel yoğunluğu daha fazla olacaktır. Yaklaşınıza çok daha az pikselleşme göreceksinizdir. Bunu söyleyebiliriz. Yine görüntü ölçekleme, görüntüyü yukarı doğru ölçekleme ve çözünürlüğü 4K'ya çıkarma gibi bir teknoloji var. LG'nin 55 ve 65 inçlik televizyonlarında da. Fiyat olarak baktığımızda 84 inç televizyona göre doğal olarak biraz daha düşük fiyatta gelecektir. Ancak yine çok da rahat bir şekilde hemen cebimizden parayı çıkarıp alamayacağımız şekilde olacaktır bu televizyonlar. Bunu söylemek gerek. Önümüzdeki aylarda bu televizyonları göreceğiz. Bakalım Türkiye'de ne zaman gelecek bu 55 inçlik ve 65 inçlik 4K televizyonlar. Devam edelim. LG geçtiğimiz hafta Güney Kore'de ön siparişini almaya başladı. 55 inç OLED TV'nin Amerika takviminde açıkladığı televizyon Mart ayında okyanusun öteki tarafına gidiyor. Tabii hala Türkiye için net bir takvim açıklanmış değil. Ancak tahmin ediyoruz ki 84 inç Ultra HD televizyonu Türkiye'ye getiren LG Türkiye 55 inçlik OLED TV'yi de boş geçmeyecektir. Bunun yanı sıra LG CES'e gelmeden önce duyurularını gerçekleştirmişti ve bunların arasında Hektolaser TV de yer almaktaydı. Hektolaser TV'ne bir kutu var, bir projektör var ve bu projektörle birlikte 100 inçlik bir yansıtma perdesi de sunuluyor. Siz bu yansıtma perdesini bir yere yerleştiriyorsunuz. Arkasına da 2 santim, yaklaşık 50-55 santimetre arkasına da bu lazer projektörü, Hektolaser projektörü koyuyorsunuz ve görüntüyü ekrana yansıtıyorsunuz. Bu şekilde Hektolaser projektör. LG'nin tanıttığı biraz retro tarzı, biraz daha eskiye selam çakan bir niteliğe sahip ürün. Bu ürün yine 1080p görüntü üretiyor, bunu belirtelim. 100 inçlik bir alana görüntü yaymak mümkün oluyor. Bu şekilde bu Hektolaser projektörün sahip olduğu ışık kaynağı 25 bin saatlik bir çalışma imkanına sahip ve bu Hektolazer TV projektörünün önümüzdeki Mart ayında yaklaşık 10 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle Amerika'da satışa sunulacağı bekleniyor. Bu fiyatın içinde projektör var ve duvara monte edilecek 100 inçlik pasif ekran var. Ne zaman Türkiye'ye gelir gelmez bunu henüz bilmiyoruz ancak dediğimiz gibi LG'nin Türkiye'ye verdiği önemi biliyoruz. Ürünleri Türkiye'de piyasaya sunma konusunda ne kadar aktif bir şekilde davrandığını biliyoruz. Neden olmasın bu Hektolazer televizyonu da belki kısıtlı bir kapasitede de olsa görmek mümkün olabilir. Panasonic de CES'in iddialı şirketleri arasındaydı. Uzun zaman sonra geçen yıl katılmıştı. Bu sene de CES'te boy gösteren, önemli şekilde boy gösteren şirketlerden, üreticilerden bir tanesi oldu Panasonic. Panasonic'in de duyurduğu ürünler çoğunlukla televizyon odaklıydı, görüntü odaklıydı. 2013 model plazma VLED TV'leri tanıttı Panasonic. Geçen yılın ürünleri oldukça çekiciydi. Biz de Panasonic Convention'a gittiğimizde bu yeni ürünlerin 2012 model LED ve plazma televizyonların ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi performans gösterdiğini görmüştük. Panasonic bu sene de aynı çizgiyi devam ettirecek gibi gözüküyor. Yine 55, 65, 60 inçlik modeller var. Plazma televizyonlar Panasonic. Biliyorsunuz plazma denince akla hemen Panasonic geliyor. Yine plazma televizyonlar var. Burada ZT60 serisi var. 65 ve 60 inçlik modeller bulunacak bu seri altında. Bunun yanı sıra VT60 da biraz ZT60'ın alt serisi olup 55 inçlik bir panel büyüklüğü olacak. ZT60 bu gibi aşağıya doğru giden bir seri söz konusu. Çoğunluğunda yine 3 boyut teknoloji desteği bulunmakta bunların. Ancak altı inildikçe 3 boyut özelliği de kayboluyor. Bir de LED HD TV'ler var Panasonic'in son yıllarda biraz daha aktif gördüğümüz bir alan bu. Panasonic'i daha aktif görüyoruz. Burada WT60 modeli var. 47 ve 55 inçlik panellerle gelen bu seride 1080p Full HD görüntü desteği bulunuyor. Bu arada Panasonic'in entegre kameralı ilk Viera Smart HD TV'si olma özelliğini taşıyor WT60. Bunun yanı sıra yine Panasonic LED HD TV serisi içerisinde, LCD TV serisi içerisinde 32 inçe kadar boyuta sahip olan televizyonlar bulunmakta. Bu arada Panasonic'in akıllı televizyon platformu Smart Viera'da da bazı değişiklikler var. Ancak çok radikal değişiklikler yok. Ama yine de dikkat çekici. Bunu söyleyelim. My Home Screen adı verilen ve kişilerin, aile bireylerin, farklı aile bireylerinin içeriye daha kısa yoldan ulaşmalarını sağlayan özelleştirilmiş ana ekranlar bulunuyor. Bunun yanı sıra şirketin geçen yıl gördüğümüz televizyonlarında Android telefondan ekrana doğrudan ekranda sürükleyerek televizyona gönderme şeklinde sürükle paylaş olarak adlandırabileceğimiz bir özellik bulunuyordu. Android ve iOS uygulamalarını kullanan kullanıcılar bu şekilde fotoğraf ve videoları da Panasonic televizyonlara aktarabiliyordu. Bu özellik biraz daha geliştirilmiş. Tabii üst sınıf plazma ve LED modelleri doğru gidildikçe de sesle kontrol özelliği de Panasonic televizyonlarına ekleniyor. Yılın ilerleyen aylarında Panasonic'in 2013 model plazma ve LED TV'lerini Türkiye'de de görmeye başlarız. Touchpad adı verilen bir dokunmatik kalem var. Panasonic'in akıllı TV'lerin ekranındaki görüntülere not alma fırsatı sunuyor. Ekranda kalemle not alabiliyorsunuz ve aynı zamanda aldığınız bu notları da kaydedebiliyorsunuz. Özellikle toplantı odalarında bu televizyonlar oldukça fazla iş görecektir, iyi iş görecektir. Lumix fotoğraf makineleri var, video kameralar var. Panasonic tanıttı. Teknobloğun Panasonic CES 2013 etiket sayfasına bakarsanız ki buna CES 2013 sayfasından ulaşabilirsiniz. Orada ayrıntıları bulabilirsiniz. Panasonic de Sony gibi 4K OLED TV tanıttı. 3 boyutlu 3D baskı teknolojisiyle üretilen ilk OLED televizyonun olma açısından önem taşıyordu bu televizyon. 56 inçlik bir köşeden köşeye uzunluğa sahip ve sadece 3,8 santimette kalınlığında. Bu da Panasonic'in ilginç ürünlerinden bir tanesiydi. ToughPad adı verilen bir tablet tanıttı. Windows 8 ile çalışan dünyanın en ince ve en hafif sağlam kasalı tableti 10,1 inçlik IPS ekran barındıran bu tablette Ivy Bridge işlemci 3G veya 4G bağlantı desteği de bulunuyordu. Panasonic'in tanıttığı ilginç ürünlerden bir tanesi de sesle ilgiliydi. Kemik iletimli Bluetooth kulaklık, Bone Connection şeklinde İngilizceye çevirebiliriz. Ne oluyor bu kulaklık? Normalde kulaklık nasıldır? Topuzları kulağınıza takarsınız ya da o pedleri kafadan kulaklıksa pedleri kulağınıza geçirirsiniz, oturtursunuz ve müzik dinlemeye başlarsınız. Müzik dinlerken de dış ortamla ilişkinizi kesersiniz. Ancak ve ancak Panasonic bu kemik iletimli kulaklığında kulaklık topuzlarını tamamen kulağınıza yerleştirmiyorsunuz. Kulağın biraz daha önüne geliyor ve bu şekilde sizin kafanızın içine doğru ses titreşimleri enjekte ediliyor. Böyle söyleyelim. Tabii ne oluyor? Siz bir yandan hem müzik dinleyebiliyorsunuz hem de ortamın sesini duyabiliyorsunuz. Böylelikle diyelim ki spordasınız veya başka bir işle uğraşıyorsunuz ve bir yandan sanki arka fonda müzik dinlerken önde de ne konuşuluyor, ne oluyor bitiyor, bunu takip etme fırsatı buluyorsunuz. Tabii dilediğiniz zaman müziğe kanalize olarak da ortamı unutabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tabii bununla ilgili nasıl bir deneyim sunuyor tam olarak söyleyemiyoruz şimdi. Eğer fırsatını bulursak, denk gelirsek mutlaka deneyip bununla ilgili izlenimlerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bunu söyleyelim. Panasonic'in de CS ile ilgili aktaracağımız genel ayrıntıları bu şekildeydi. Devam edelim. CES'te en çok ne konuştuk? 4K, OLED bunlar konuşuldu. Bunun dışında 3 boyut teknolojisinden fazla bahsedilmedi bu sene. Artık standart özellikler gibi olmaya başladı. 3 boyutlu ne kullanıcı çok fazla arıyor ne de üreticiler artık çok fazla ön plana çıkarıyor. Bir de 3 boyut teknolojisi çok fazla tüketici tarafında da kabul gördüğü söylenemez. Her neyse ekran teknolojileri dışında İşlemciler de oldukça fazla konuşuldu. Samsung'un bahsettiğim gibi az önce mobil işlemcisi, 8 çekirdekli mobil işlemcisi tanıtıldı. Genellikle işi işlemci üretmek olan üreticiler de CES'te yepyeni duyurular yaptılar. Önemli duyurular yaptılar. Mesela Intel'e bakalım. Intel yeni nesil, 4. nesil Core i işlemci ailesinin duyurusunu yaptı. Haswell olarak adlandırılıyordu bu mimari. Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell ve biraz daha erken geldi 4. nesil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bildiğiniz gibi Sandy Bridge CES 2011'de tanıtılmıştı. Ivy Bridge'in 3. neslin gelişi ise bayağı bir gecikti. Nisan sonlarını buldu tanıtılması. Biraz Intel orada üretimde bir takım darboğazlarla karşılaştı sanırım. Belli bir takım problemler yaşandı. Neyse ki 4. nesil çok daha çabuk geldi. Bu demek oluyor ki 4. nesil Intel işlemci barındıran bilgisayarlarla çok daha çabuk tanışabiliriz. Belki de Apple'ın MacBook'ları da 2013 model MacBook Pro'ları da çok daha çabuk bir şekilde gelebilir. Devam edelim. Haswell tüm gün çalışmayı hedefleyen bir performans sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle ki Intel'in burada tüm gün diye kabul ettiği 9-10 saat yerine göre 12-13 saatlik bir zaman zarfı ki bu sabahtan akşama kadar uyku zamanını çıkarırsak tüm güne eşit olduğunu, tüm güne denk geldiğini söyleyebiliriz. Böyle bir hedef söz konusu Intel'de. Tabii Ultrabook'lar biraz daha göz önünde bulundurularak bu hedefler konuluyor. Biliyorsunuz Intel Ultrabook bilgisayarlara bir hayli önem veriyor ve bunların rekabetçi olması için, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli olan güç şartlarını sağlamaya çalışıyor. Bu yeni Yonga set North Cape adı verilen yerinden sökülebilir bir Ultrabook referans tasarımıyla birlikte gösteriliyor. Hem bir tablet hem de bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen bir North Cape referans tasarımı var. Bu referans tasarım CES'te sergileniyordu. 10 mm kalınlıklı bir tablet var. Yerleştirme istasyonuna bağlandığında bu tablet parçası yaklaşık 13 saate kadar bir çalışma fırsatı sunuyordu. Bu da bir güne denk geliyor. Dediğim gibi yılın ilerleyen aylarında çok fazla beklemeyeceğiz tabii. Bu 4. nesil Intel Core i işlemcili, Haswell tabanlı işlemcileri görmeye başlarız. Bilgisayarları görmeye başlarız. Bunun yanı sıra 4. nesil Core işlemcili Ultrabook bilgisayarlarda dokunmatik ekran ve wireless display kablosuz ekran teknolojileri zorunlu olacak. Intel'in Ultrabook bilgisayarlarında öngördüğü konsept biliyorsunuz. Dokunmatik ekran Windows 8'in de gelmesiyle birlikte artık dokunmatik ekranların kullanışlılığı çok da arttı. Intel'de fazla vakit kaybetmeye gerek yok deyip 2013'te çıkacak olan Ultrabook'larda bu dokunmatik ekran desteğini zorunlu hale getirdi. Dokunmatik ekran dizüstü bilgisayarlarda, Ultrabook'larda, o formlarda ne kadar mantıklı, kullanışlı bunu tartışmak gerek. Biliyorsunuz Apple 2010 yılı sonlarında Back to the Mac etkinliğinde yeni nesil Mac konseptini tanıtırken, OS X'i tanıtırken dokunmatik tam ekranlı uygulamalardan bahsetmiş. iPad'deki deneyimden bahsetmiş. Ancak dokunma özelliğini ekrana getirmek yerine biraz da touchpad'e odaklanmayı seçmişti. Apple'a göre dokunmatik ekran, dizüstü bilgisayarlarda o formda dokunmatik ekran çok da mantıklı değildi. Gerçekten siz klavyede çalışırken elinizi ekrana götürmeniz biraz zahmetli kaçabiliyor. Halbuki touchpad'e elinizi götürmek, elinizi, avucunuzu o klavye yüzeyinden, klavye tabanından kaldırmayacağınız için çok daha kolay olabiliyor. Kaldı ki MacBook Pro'larda, MacBook Air'larda touchpad alanı oldukça geniş tutuluyor ve oldukça yumuşak. Bu da dokunmatik touchpad'i, yüzeyi kullanmayı kolay hale getiriyor. Hiç dokunmatik ekran ihtiyacı hissetmiyorsunuz bu şekilde. Bu nedenle biraz o konsepte, dokunmatik ekranlı Ultrabook konseptine biraz mesafeli olduğumu söylemem gerek. Ne kadar kullanılır, insanlar bu özellik var olsa da ne kadar kullanılır onu ayrıca tartışmak gerek. Ancak wireless display teknolojisine bulunması gerçekten olumlu. Kablolardan gerçekten sıkıldık. Görüntü aktarımında kablosuz teknolojiler giderek yaygınlaşıyor. Çok daha kolay bu şekilde bilgisayarları kullanmak ve Intel'in de Ultrabook'larda bu teknolojiyi, kendi geliştirdiği teknolojiyi, kendisinin öncülüğünü yaptığı teknolojiyi bastırması, zorunlu kılması oldukça olumlu bir adım. Bunun dışında Intel işlemcileri biliyorsunuz güç tüketim bakımından fazla cömert davranıyor, fazla savurgan davranıyor ki Intel'in mobil işlemci pazarında başarılı olamamasının en büyük sebebi bu. ARM tabanlı işlemcilerle Intel'in işlemcileri arasında, x86 tabanlı işlemciler arasında oldukça yüksek güç tüketim farkları var. Tabii Intel'in bir amacı da işlemcilerinin daha düşük güç tüketmesini sağlamak. İşte yeni Core işlemciler düşük güç tüketimli işlemcilerle bu amaçlanıyor. Zaten şirketin düşük güç tüketimine sahip işlemcileri tanıtacağı söyleniyordu. Öyle ki 7 wattlık bir TDP güç çarpanı değeri var. Geçen yılın şu anda hala mevcut olan yongalar içerisinde düşük güç tüketimli yongalar 17 wattlık bir TDP değerine sahip. 7 watt gerçekten oldukça hatırı sayılır bir düşüşe denk geliyor. Bu yeni düşük güç tüketimli yongalar sayesinde tabii ne olacak? Daha ince, daha hafif tabletler, daha uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarlar piyasada bulunur hale gelecek. Intel'in yaptığı bir karşılaştırma Nvidia Tegra 3 mobilyon göğüslü sistemle karşılaştırma oldu. Ve bu düşük güç tüketimli 7 watt güç tüketimli güç çarpanlı işlemciler Nvidia Tegra 3'e göre 5 kat daha iyi performans sunuyor. Tabii Nvidia Tegra 3 artık en üst düzey Nvidia işlemcisi değil. Tegra 4 çıktı ki ona da birazdan değineceğiz. Intel'in bu yeni nesil düşük güç tüketimli yongaları ilk olarak Lenovo'nun IdeaPad Yoga 11S modelinde olacak ki bu modelde CES'te tanıtılan modeller arasında yer alıyordu. Devam edelim. Bundan başka Intel ile ilgili olarak söyleyeceğimiz Atom işlemciler yine tanıtıldı. 22 nanometre mimarili 4 çekirdekli Atom platformu duyuruldu. İlk yongalar yıl sonunda bekleniyor bu alanda. Z2420 Atom Lexington platformu özellikle gelişmekte olan pazarlar için çıkarılacak akıllı telefonları, Android telefonları hedefliyor. Böylelikle Intel ARM karşısında akıllı telefon işlemcileriyle de biraz daha iddialı olmak istiyor. Lenovo'nun tanıtılmış olan Ideafone telefonu da Intel'in çift çekirdekli işlemcisini, Atom işlemcisini içeriyor. Intel ile ilgili haberler de bu kadar. Şimdi devam edelim bakalım sırada ne var. Bir başka Yonga üreticisine, Yonga set üreticisine Qualcomm'a geçelim. Qualcomm'un CES öncesinde düzenlemiş olduğu basın toplantısı, açılış toplantısı oldukça renkli anlara sahne olmuş. Sahnede oldukça farklı koreografiler renklendirilmiş, ortaya konmuş ve bu da sosyal medyada olsun, çeşitli internet sitelerinde olsun fazlasıyla tartışıldı. Aratırsanız Qualcomm Keynote diye bununla ilgili ayrıntıları görürsünüz. Bir de Qualcomm'un basın toplantısında Steve Ballmer da sahneye çıktı. Sahneye çıktıdan daha doğrusu sahneye fırladı demek daha doğru olur. YouTube'da da Steve Ballmer, Paul Jacobs yazarsanız videosunu göreceksinizdir. Paul Jacobs sahnede konuşuyor. Daha sonra Steve Ballmer birden sahneye fırlıyor. Koşa koşa Paul Jacobs'ın yanına doğru geliyor. Tam tokalaşıyorlar. Steve Ballmer yanak yana öpüşmek için Paul Jacobs'a yönelmişken Paul Jacobs geri çekiliyor ve Ballmer'ı durduruyor. Ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıkıyor. Keşke insan diyor ya Paul Jacobs bıraksaydın da adam seni öpseydi demeden edemiyorsunuz. Şaka bir yana oldukça renkli bir koreografi söz konusuymuş. Unutulmayacak bir şov olmuş diyelim. Tabii burada birazcık da sarkazm durumu var. Bunu da belirtmek gerek. Şimdi burada bunu söyledikten sonra Qualcomm'un ne tanıttığına bakalım. Üst sınıf mobil cihazlarda yer alacak Snapdragon 800 ve 600 Yonga setler tanıtıldı. Qualcomm'un CES'te yapmış olduğu en önemli tanıtımlar bunlardı. Snapdragon S2, S3, S4 gibi Yonga setler gördük. Artık S5 yok. S5 yerine farklı bir sınıflandırma, farklı bir adlandırma yöntemi kullanılmaya başlanılıyor. 800 en üst seviye, 600 de en üst seviyenin bir altı. Snapdragon 800, Qualcomm'un iddiasına göre S4 Pro'ya göre 1,75 kat daha yüksek performans sunuyor. 800 ile birlikte mobil için yüksek performans, 28 nanometre fabrikasyon sürecine geçiliyor ve bu mimari, Yonga mimarisi, Samsung'un Exynos 5 işlemcisi gibi PC seviyesinde 12,8 GB saniye band genişliği koşulunu sağlıyor. Bu Yonga setler 2,3 GHz'e kadar yüksek saat hızlarında çalışan yepyeni bir Cray 400 mimarisi kullanıyor. Aynı zamanda Adreno 330 GPU ile birlikte daha yüksek bir grafik performansı sunuluyor. Snapdragon 800 Yongalar 30 kare hızında 4K video kaydetme ve oynatma yeteneğine sahip ki bu geleceğin mobil cihazlarında göreceğimiz 4K teknolojisi açısından oldukça önemli. Bunun yanı sıra saniyede 60 kare hızında 2560 çarpı 2048 piksel çözünürlüklü video kaydı da destekleniyor. 7,1 kanal DTS HD ve Dolby Digital Plus ses standartları da Snapdragon 800'ün destekledikleri arasında yer alıyor. Snapdragon 800 tabanlı sistemleri yılın ortasına itibaren görmeye başlayacağız. Snapdragon 600 de güçlü ancak 800'ün bir kademe altı. Yılın ikinci çeyreğinde beklenen bu platform mimari açıdan bazı önemli değişiklikler görüyor. Snapdragon S4 Pro'ya göre bunu söyleyelim. 1,9 GHz maksimum saat frekansı var. Hız arttırılmış Adreno 320 GPU ve LPDDR3 bellek var. Qualcomm bu Yonga'yı Clover Trail ve Tegra 4'e rakip olarak konumlandırıyor. Hem Snapdragon 800 hem de Snapdragon 600 Yonga sete endekte edilmiş çeşitli kablosuz bağlantı destekleriyle geliyor. LTE 5G Wi-Fi 811 AC standardaki bu bir sonraki Wi-Fi olarak nitelendiriliyor. Ve Miracast HD 1080p gibi bir kablosuz görüntü aktarım teknolojisi de Snapdragon 600 ve 800 platformlarında yer alacak. Bunun yanı sıra Snapdragon 200 ve 400 gibi biraz daha alt seviye cihazlara, giriş ve orta seviyesi cihazları hedefleyen Snapdragon Yongaları da ilerleyen zamanlarda piyasaya çıkacak ürünlerde yer alacak. Qualcomm da bu şekilde yine iddiasını ortaya koyuyor. Gerçekten S4 Pro platformu Snapdragon S4 işlemciler oldukça güçlü bir performans çizmişti. Tahmin ediyorum ki Snapdragon 600 ve 800 de oldukça güçlü performanslarla mobil cihazlara masaüstü bilgisayar seviyesinde performans, masaüstü bilgisayar seviyesinde olmasa bile ona çok yakın performans sundurma fırsatını elde edecek. Nvidia da boş durmadı. Yonga üreticisi bir diğer büyük Yonga üreticisi de Tegra 4 platformunu tanıttı CES 2013'te. Tegra ailesinin bu en son üyesi Tegra 4 yine yüksek performans sunacak. Beraberinde geldiği cihazlarda yüksek performans sunacak. Nvidia bu işlemciyi dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse etti. Her ne kadar bu Tegra 4'ün saat frekansı açıklanmasa da 72 GPU çekirdeğinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca Tegra 4'ün yeni bir 28 nanometre üretim sürecini kullandığı da tahmin ediliyor. Şu anda mevcut olan Tegra 3 40 nanometrelik bir mimari baz alıyordu ki 28 nanometreye düşülmesi oldukça önemli bir gelişim sayılıyor. Bu sayede Tegra 4'ün gücü artsa da tükettiği enerjinin aynı seviyede kalması veya azaltılması mümkün olacak. Tegra 3 Qualcomm Snapdragon'dan biraz geri kalmıştı ki bunun en büyük nedeni dahili LTE yongası barındırmamasıydı. Tegra 3'lü cihazların aynı zamanda bir de LTE modemi barındırması gerekiyor ayrıca. Halbuki Qualcomm Snapdragon'larda LTE modem, LTE donanım birimi Yonga entegre edildiği için çok da avantajlı oluyordu ve bu nedenle çeşitli üreticiler Amerika'daki veya dünyanın başka yerlerindeki LTE şebekesi barındıran ülkelerinde Qualcomm'un işlemcilerini tercih edip bu şekilde cihazlarını çıkartıyorlardı. Bu da Qualcomm'un bir artısıydı. Tegra 4'te de durum aynı olacak gibi gözüküyor. Yine bu Tegra 4'te de bir LTE modem yongası, LTE modem birimi bulunmayacak. Bu da Nvidia için bir dezavantaj oluşturmaya devam edebilir. Nvidia yeni Yonga sistemin sadece oyunları hızlandırmakla kalmayacağını söyledi. Bu işlemcinin tanıtımı gerçekleştirilirken Nvidia bilişimsel fotoğraf işlemcisi olarak nitelendirdiği yeni bir görüntü işlemcisinde Nvidia Tegra 4'e ekledi. Nvidia Tegra 4'ün artan gücünden de bu platform yararlanıyor. Yüksek dinamik aralığı fotoğrafçılığına getirilen bazı gelişmeleri de Nvidia CEO'su Jensen Huang sergiledi. Tegra 4'ün tanıtıldığı toplantıda HDR fotoğraf oluşturulmak için adı verilmeyen bir Windows tablet kullanıldığı, aynı anda iki farklı görüntü çekilerek bir HDR fotoğraf oluşturuldu. Bu da aynı zamanda Huang HDR videoya kapatacak canlı HDR modunda göstermekten geri kalmadı. Bunu da belirtmiş olalım. Xperia Z'de zaten video HDR modunun kullanıldığını biliyoruz. Qualcomm Snapdragon tabanlı bir işlemci taşıyor Xperia Z. Bu Tegra 4 yıl içerisinde çeşitli akıllı telefonlarda muhtemelen Android ve Windows Android akıllı telefon tabletlerde veya Windows RT tabletlerde karşımıza çıkacaktır. Windows Phone tarafında biliyorsunuz Qualcomm işbirliği var, Microsoft'un Qualcomm'la bir işbirliği var. Ancak Nvidia şimdiden Tegra 4 işlemcili bir cihaz tanıttı. Project Shield ya da Shield diyelim kısaca. Böyle bir oyun konsolu tanıttı Nvidia. Aslında bir konsol kumandasına benzer bir tasarıma sahip bu Shield ve bir tane ekran barındırıyor. Bu ekran üzerinde de oyunun görüntüsünü görüyorsunuz. Project Shield'da 5 inçlik 720p çözünürlüklü 294 ppi piksel yoğunluğu çoklu dokunmatik ekran bulunuyor. Aynı zamanda microSD kart genişleme yuvası bulunuyor ve bu ürün Android ile çalışıyor. Nvidia kullanıcılara herhangi bir özelleştirilmiş arayüze sahip olmayan saf bir Android deneyimi sunuyor bu cihazda. Sadece oyun oynamak değil, aynı zamanda Gmail uygulamalarına, Google Play Store üzerinden sunulan uygulamalara da erişmek mümkün oluyor. İster Android mağazasından Google Play Store üzerinden sunulan oyunları, ister Tegra üzerinden dağıtılan oyunları bu makineyle oynamak mümkün. Aynı zamanda Shield, GeForce GTX 650 veya üstü grafik işlemci barındıran Windows PC'lerden de Wi-Fi aracılığıyla oyun akışı sağlıyor. Aynı zamanda Steam kütüphanesindeki oyunlar da bulunmak üzere kullanıcılar PC'lerinde yer alan oyunları hareket halindeyken de oynama fırsatına erişebiliyor. Bu da Shield'ın önemli özelliklerinden bir tanesi. Nvidia Shield'dan televizyona kablosuz içerik aktarma desteğinin de ekleneceğini, böylelikle TV ekranında video izleme veya oyun oynama gibi işlerin cihazı kabloyu bağlamadan, cihazın televizyona bağlantısını kabloya gerçekleştirmeden yapılacağını söylemiş oldu. Shield'ın fiyatı açıklanmadı ancak ürün yılın ikinci çeyreğinde Amerika ve Kanada'da piyasaya sunulacak. Shield ile birlikte Android dünyasının gerçekten güçlü bir oyuncu kazanacağını söyleyebiliriz. CS'in gerçekten oldukça ilgi çekici ürünlerinden bir tanesiydi. Bunun dışında Nvidia tarafına baktığımızda bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Grid'in adının Nvidia Grid olarak değiştirilmesi var. Bu grid kullanıcılara internet üzerinden oyun akıtmasına izin veriyor. Nvidia'nın güçlü bir sunucu tarlası var ve bu sunucu tarlasının sağladığı yüksek performans yardımıyla siz internette oldukça düzgün şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bu arada Shield ile ilgili bir ayrıntı da verelim. Nvidia bu Shield oyun konsolunun fiyatına açıklaması da yüksek bir fiyattan satılacağını söylemişti. Oldukça ilginç bir tanıtım serisi oldu Nvidia için. CES 2013 bunu söyleyebiliriz. Çinli üretici Huawei'nin CES 2013'te tanıttığı iki telefon var. Bu telefonlara ait dedikodular aslında birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Oldukça ilginç ürünlerin geleceğini bekliyorduk zaten bu dedikodulardan dolayı tahmin ediyorduk. Aslında neredeyse emindik zaten. Ascent Mate olarak tanıtılan 6,1 inç ekranlı telefonun ipuçları bizzat Huawei yöneticisi tarafından verilmişti. Ascent Mate olarak karşımıza çıkan 6,1 inç ekranlı telefon Android işletim sistemiyle çalışıyor. 6,1 inç gerçekten oldukça yüksek bir ekran boyutu. Baktığımızda kocaman ile kişiler bile bu tableti, bu telefonu, tablet diyorum bakın, ister istemez tablet ağzımdan çıkıyor. Bu akıllı telefonu tutarken oldukça ellerini açmaları gerekiyor gibi gözüküyor. Tabii kesin bir yargıya varmak için cihaz alıp elimize tutmamız gerekiyor. 6,1 inçlik ekran olacağını biliyorduk. Ascent Mate'de ancak 1080p çözünürlük zikrediliyordu. 720p çözünürlüğü görmek biraz hayal kırıklığı yarattı. Ancak baktığımızda videolara çok da kötü gözükmüyor ekran. Bunu söylemek gerek. 1,5 GHz'lik çift çekirdekli işlemci ve 8 megapiksel kamera yer alıyor bu cihazda. Android Jelly Bean'le çalışıyor. Üzerinde de Huawei'nin Emotion adı verilen kullanıcı arayüzü yüklü geliyor. 4050 mAh'lik kuvvetli bir batarya var ki bu herhalde bayağı uzun süre götürecektir. Bu Ascent Mate'i bunu söylemek gerek. IPS ekran 1280x720 HD çözünürlüklü ekran. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Arkada 8 megapiksel çözünürlüklü HDR özellikle bir kamera yer alıyor. Huawei Ascent Mate'de önde de 1 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera yer alıyor. Çift antenli tasarım sayesinde de sinyal alışının oldukça iyi olduğu söyleniyor. Ascent Mate gelecek ay Çin'de piyasaya çıkacak. Diğer bölgelerde ise ne zaman satışa çıkacağı belli değil. Huawei'de 5 inçlik 1080p çözünürlüklü ekrana sahip telefon modasına kayıtsız kalmadı. Ascent DX adı verilen bir model tanıttı ve böylelikle de 1080p ekranlı cihazlar ailesine yeni bir üye kazandırmış oldu. 1,5 GHz'lik 4 çekirdekli K3 V2 işlemci, 3000 mAh kapasiteli batarya, 32 GB dahili bellek, 2 GB RAM, 13 megapiksel arka kamera ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi. Bu cihazın özellikleri arasında 9,4 mm kalınlıklı bir kasa var. Bu biraz kalın gözüküyor baktığımızda ancak cihazın kavistatları nedeniyle bu kalınlık o kadar çok rahatsız edici olmuyor. Bunu söylemek gerek. Telefonun kasası suya ve toza karşı dayanıklı. Bu da dikkat çeken bir ayrıntı. Mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunacak Ascent D2'nin ve ilk etapta Çin'de piyasaya çıkacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda Çin'de piyasaya çıktıktan sonra dünyanın diğer yerlerinde de bu cihazın piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Takip edeceğimiz cihazlar arasında yer alıyor Ascent D2. Bunu da belirtelim ve devam edelim. Rus Yota adlı bilişim şirketi de CES'te ilginç bir cihaz tanıttı. Yotafon adını verdiği bir Android telefonu sergiledi. Bu telefon önden baktığınız zaman herhangi bir farklı bir tarafı yok. Sanki normal bir Android telefon gibi. Android 4.0'da çalışan bir telefon. Öyle bir kullanıcı arayüzü var. Onu farklı kılan ise arkasında 4,3 inçlik bir E-Ink ekran bulunuyor ve bu E-Ink ekran sayesinde cihaza farklı işlevler kazandırılıyor. Bu E-Ink ekran sayesinde, E-Ink ekran sayesinde, elektronik mürekkepli ekran sayesinde diyelim ki siz öndeki Android'den herhangi bir uygulamadan, bir haritadan olsun, bir web sayfasından olsun, bir fotoğraftan olsun bunun ekran görüntüsünü alıp arka tarafa atabiliyorsunuz ve cihazı diyelim ki kapattınız, ekranı kapattınız, bu görüntü arkada yer almaya, sabit bir şekilde yer almaya devam ediyor. Telefon kapalı olsa bile arkada aynı görüntü kalıyor. Böylelikle pilin bitmesi gibi durumlara karşılık bazı detayları ekranın arkası, telefonun arkasında bulunan E-Ink ekranda saklayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine dediğimiz gibi çeşitli uygulamaları arkada da arkada yer alan elektronik mürekkep ekranda göstermek mümkün oluyor. Diyelim ki RSS beslemeleri var. Sürekli kendi kendine güncellenen RSS beslemeleri var. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Hava durumu uygulaması var. Hava durumunu cihazın arkasını sürekli görebiliyorsunuz ki burada Yota'nın yazmış olduğu bir SDK var. Yazılım geliştirme seti var ve bu set yardımıyla da uygulama sahipleri bu Yotafon'da arkada görüntülenecek şekilde uygulamalarına bazı geliştirmeler, eklemeler yapabiliyor. Oldukça ilginç. Yotafon diye yazarsanız Teknoblog'da detaylı haberini göreceksiniz. The Verge sitesi bu ürünü incelemiş. Biz de onların izlenimlerinden yararlanarak bir yazı hazırladık. Umarız daha sonra bu cihazı da görme fırsatı elde ederiz. Elde edersek size mutlaka göstereceğiz. Bu E-Ink ekranlı telefon aynı zamanda Corning'in CES'te sergilediği Gorilla Cam 3 ekran camını barındıran ilk telefon olarak da dikkat çekiyor. Bu tarz bir özelliği var. Bu Yotafone'un 2013 sonlarında gerçek bir ürün olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Şu an gösterilen hala konsept bir ürün. Tabii üzerinde piyasaya çıkacak önünde farklılıklar görebiliriz. Ancak fikir açısından oldukça güzel, işlem açısından oldukça güzel. Arkayı ister bir not alın, bir not olsun, ister bir fotoğraf olsun, oldukça güzel bir fikir, ilginç bir fikir. Şimdiye kadar başkalarının aklına gelmemiş olması ilginç. Belki de geldi, uygun bulmadılar. Ancak Yota biraz daha bu fikre sıcak yaklaşmış ve ortaya oldukça güzel bir uygulama çıkmış. Merakla bekliyoruz bu Yotafone'un akıbetini. Bunu söyleyebiliriz. Bu hafta da Teknoblog Podcast'in sonuna geldik. CES 2013'te gerçekten bir şirket bombardımanı, bir ürün bombardımanı vardı, tanıtım bombardımanı vardı. Biz de elimizden geldiğince bunları incelemeye çalıştık. Tabii programda işleyemediğimiz bazı konular oldu. Mesela Lenovo'da oldukça ilginç dizüstü bilgisayarlar, monitör bilgisayarlar, masa bilgisayarları tanıttı. Bunları da Teknoblog'da yer alan Lenovo CES 2013 başlığımız altında bulabilirsiniz. İlginç tasarımlar var. Yine Teknoblog'un video kanalı Tekno Video'da da video.teknoblog.com adresinden ulaşabileceğiniz video kanalında da çeşitli yayınlar tarafından paylaşılmış CES 2013 videolarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda CES için açmış olduğumuz Teknoblog alt çizgi CES 13 Twitter hesabında da yapmış olduğumuz, ilginç gördüğümüz, ilginç görüp paylaştığımız çeşitli ürün tanıtımları, çeşitli teknoloji siteleri tarafından gerçekleştirilmiş olan ürün ön incelemeleri var. Onların bağlantıları yer alıyor. O hesaba da bakmanızı tavsiye ederim ki Teknoblog'un ana sayfasında ve CES 2013 portalı içerisinde bunları görebilirsiniz. Yine teknoblog.com/CES2013 adresindeki CES 2013 portalında da bütün yapmış olduğumuz haberlerin, yazdığımız yazıların, yaptığımız paylaşımların linkleri yer alıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Gelecek hafta Perşembe günü bir aksilik olmazsa tekrar karşınızda olacağım. Ve yine haftanın önemli gelişmelerini beraber tartışacağız bu programda. Ben Sabri Küstür. İyi bir hafta sonu ve yeni haftanın da buluşuncaya kadar ve tabii sonrasında iyi geçmesini ümit ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.